Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle başlıyor.
İyi akşamlar. 30 Haziran 2016'ya geldik. Artık Haziran'ın son günü. Saatler 17.30 RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle programında. Malum Atatürk Havaalanı'na yapılan o kanlı baskınla ilgili gelişmeleri aktaracağız bugün de tabii ki programımızda. Ölenlerin sayısı 43'e ulaştı. Her birinin ayrı hikayesi var. Hem Türkiye'de hayalleri ortadan kalkan gençler hayatını kaybetti. Hem de yurt dışından gelip Türkiye'de oğlunu aramaya çalışan mesela bir Tunuslu babanın hikayesi var. Herkesi çok etkileyen, işi de katıldığı için Türkiye üzerinden Suriye'de oğlunu bulmaya çalışan bir babanın hikayesi. Bütün bu hikayeleri anlatacağız ama o baskının nasıl gerçekleştirildiği, kimler tarafından gerçekleştirildiği artık 3 aşağı 5 yukarı netleşmiş durumda. 3 kişi, bunlardan biri Kırgız, birisi Rus pasaportu taşıyor, Dağıstanlı, bir diğeri de Özbek. Suriye'den geldikleri belirleniyor. İstanbul'da bir ev kiralıyorlar, Vatan Caddesi'nin hemen yanında. Yaklaşık 1,5 aydır orada kalıyorlar. Bir kadın bundan şüpheleniyor, her yere başvuruyor ama bir şekilde o kalanlarla ilgili araştırma yapılmıyor. Yani istihbarat zafiyetim var, güvenlik zafiyetim var, bütün bunlar konuşulurken bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. İşte o hikayeyi de anlatacağız tabii baskın sırasında yaşanan o korkunç birkaç dakikayı da. Ölenler var, dünyanın dört bir yanında yanından Türkiye ile dayanışma mesajları da geliyor. Bu kez Türkiye'deki terör saldırısına dünyanın duyarsız kalmadığını da görüyoruz. Ama içeride siyasette gerilim hakim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı'nın bu kez Kılıçdaroğlu konuştu ve Cumhurbaşkanı'na o da çok sert sözlerle yüklendi. O polemiği de aktaracağız size ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de çok ciddi polemik vardı. Yine ağızlar bozuldu diyebiliriz. IŞİD'le ilgili bir araştırma önergesi verdi muhalefet. Muhalefetin bütün oylarına rağmen AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. O görüşmeler sırasında Eren Erdem, Şamil Tayyar, Özgür Özel'in konuşmalarıyla Meclis Genel Kurulu'nun gerildiğini hatırlatalım. O konuşmaları da aktaracağız size. O gerginliği de ve siyasetteki bu gerginliğin nedenini de CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu ile konuşacağız. Geliyorlar, taksiden iniyorlar, silahlarını çekiyorlar ve yüzlerine bakarak insanları tarıyorlar. Sonra da kendilerini patlatıyorlar. Bu nasıl bir psikoloji? Bunu da konuşacağız bugünkü programda. Ayrıca Türkiye'de nasıl bir altyapısı var bu IŞİD'in? Buna ilişkin araştırmaları olan bir isimle, ekopolitik kurucusu Tarık Çelenk'le bu konuları değerlendireceğiz. Ayrıca buradan yola çıkarak tam da baskının Türkiye-İsrail, Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesini hedef aldığı iddialarıyla birlikte İHA'nın yaptığı açıklamaya Cumhurbaşkanı'nın çok sert tepkisi oldu. İşte o sert tepki üzerine muhafazakar kanattaki kırılmayı da değerlendireceğiz. Önemli bir yorumcumuz var. Saadet Partisi'nden, Refah Partisi'nden bu yana o siyasi çizgiyi takip eden gazeteci Sedat Bozkurt'la. Davutoğlu'nun verdiği söz yerine gelseydi Türkiye vatandaşları şu anda, yani Haziran'ın sonu itibariyle Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebileceklerdi. Edemiyorlar çünkü terör tanımı konusunda bir anlaşmazlık var. İşte Türkiye'den bir heyet bugün Brüksel'deydi. Bir başlık açıldı müzakerelerde. O başlığın açılması sırasında bu konuda gündeme geldi. Terör Avrupa'da da gündemdeydi. Türkiye heyetiyle AB yetkilileri arasında neler yaşandığını aktaracağız. Bu vizesiz Avrupa hikayesinin nereye doğru evrildiğini de. Önemli başlıklarımız var. Bütün bunları yorumlarıyla beraber sizlerle paylaşacağız. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden yapacağımız yayını da takip etme imkanına sahipsiniz diyelim. Bunu da hatırlatalım ve başlayalım.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Şimdi bir hikayeyi anlatalım. Aslında 3 aşağı 5 yukarı netleşti dedik. Farklı bir takım senaryolar da var ama daha çok üstünde durulan hikaye. Yani o 3 kişi ne zaman evlerinden çıktılar, sonra havaalanına nasıl gittiler ve bu katliamı nasıl gerçekleştirdiler? En net yazıyı bugün Abdülkadir Selvi'nin köşesinde görüyoruz. Atatürk Havaalanı'ndaki saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist saat 21 civarında Fatih'ten Vatan Caddesi üzerinden bir taksiye binip Atatürk Havaalanı'na geliyor. Dış hatlar terminalinin giriş bölümünün önünde bir sivil polis hareketlerinden şüpheleniyor. Olaydan tam 5 dakika önce polis memuru olan arkadaşına WhatsApp'tan yaz günü mont giymiş hırsıza benziyor diye mesaj atıyor. Arkadaşı kendisini takip ederken kuşkulandığı kişinin peşine düşüyor. Sivil polis şüphelendiği şahsa dış hatlara gidişin önünde kimlik soruyor. Çantadan kimlik çıkartmak için eğilir gibi bir hareket yapan terörist ateş ediyor. 3 el ateş ediyor. Sivil polis orada yaralanıyor. Polis yaralanınca kimlik sorulan terörist koşarak aşağı iniyor. Dış hatlar gelişin önünden taksicilerin yan tarafına geçip kendisini patlatıyor. O sırada tam 21.51 saatler. Bu polis kahraman polis. Çünkü bu müdahalesiyle canı pahasına teröristlerin eylem kurgusunu bozuyor. Eşi ilk çocuğuna 6 aylık hamileymiş. Bağcılar'da hastanede yaşam savaşı veriyor. Bu arada diğer iki terörist dış hatların olduğu bölümden içeri koşuyor. X-ray cihazının önündeki boş alanda çok kısa bir süre duruyorlar. Patlama sesinin gelmesiyle birlikte Kalaşnikov'la ateş ederek içeri giriyorlar. İnsanların üzerine biri sağa diğeri sola doğru ateş ederek ilerliyor. O sırada ikinci polis memuru ateş etmeye başlıyor. O polis olayı şöyle anlatıyor. Sütre gerisinde saklanıp ateş ettim. Çatışmaya girdik, onu vurdum. Yere düşünce ateş etmeye devam ettim ama kafasından vuramadım. Yerde hareket ediyordu. Canlı bomba olduğunu o anda fark edip kendimi bir sütunun arkasına attım. O anda pimi çekip kendisini patlattı. İkinci kahraman polis de yaralı. Şu anda hastanede. Polis memuru ikinci teröristi vurunca terörist pimi çekip kendisini imha ediyor. Bu arada teröristlerin kurgusu bozuluyor. Üçüncü terörist ateş ederek hızla merdivenlerden aşağı doğru iniyor. Alt kata ulaştığında gümrük görevlisi müdahale ediyor. Bunun üzerine terörist pimi çekip kendisini patlatıyor. Gümrük memuru da orada hayatını kaybediyor. İki polisin dikkati daha büyük bir facianın yaşanmasını önlüyor. Buraya gümrük memurunu da koymak lazım. Glock marka tabancayla sivilleri tarıyor. Kendisine ateş eden polisle uzun namlulu silahla çatışmaya giriyor. El bombası atıyor. Sonunda üzerine bağladığı bombayı patlatıyor. Çatışma 21.51'de başlıyor. 3-4 dakika sürüyor. Kabus gibi 3-4 dakika. Her iki polisin dikkatiyle teröristler tespit edilip kurguları bozulmasa, güvenlik birimleri güçlü bir mukavemet sergilemese, teröristlerin 250-300 kişiyi öldürmek üzere bu eylemi planladıkları anlatılıyor güvenlik birimleri tarafından. Çünkü teröristler öldürmek ve ölmek üzere gelmişler diyor Selvi. Şimdi evden kaçta çıktılar ve nasıl gittiler bölümüyle ilgili de bir takım detaylar var. Habertürk gazetesindeydi o da bugün. O habere göre canlı bombaların kiraladığı cadde üzerindeki tüm kamera kayıtları incelenmek üzere kayıtlara el konulmuş durumda. Polis 3 canlı bombanın saat tam 20.35'te evlerinden çıktıklarını belirledi. Bombacılar sırt çantaları ve ellerindeki tekerlekli valizle 3 dakika sonra Aksaray metro istasyonunun bitişinde bulunan caddeye çıkıyorlar. Vatan Caddesi alışveriş merkezi önünden geçen bombacılar yeraltı çöp konteynerine bazı eşyalarını bırakarak yoldan gitmekte olan bir taksiyi durduruyorlar. Saat 20.45'te taksiye binen 3 canlı bombanın hedefi Atatürk Havaalanı'ydı. Olay sonrası çöp konteynerinde inceleme yapan polis ekipleri bazı ajanda ve not defterine incelemek üzere orada buluyor ve el koyuyor. Bu arada teröristleri havaalanına taşıyan taksiciyle gözaltına alındığı ifadesine başvuruldu. O da şöyle diyor: İftar saatine çok az bir zaman vardı. 3 kişi el işareti yaptı. Yanlarında bir büyük bavul ve 2 küçük valiz vardı. Araca bindiler. Yabancı oldukları belliydi. Ya Çeçen ya da Kafkas uyrukluydu üçü de. Türkçe olarak sadece Atatürk Havaalanı dediler. Ben de bir şey sormadım ve yola devam ettim. Yabancı dil konuştular ama anlamadım. Yarım saat içinde havaalanına ulaştım. Dış hatlar gidiş terminalinin önünde indirdim. Paramı verip bavullarını alarak indiler. Bekleme yasağı olduğu için ben de ayrıldım. Bu bir süre sonra patlama olduğunu öğrendim. Hiç şüphelenmedim. Adamlar çok rahattı. Hiç heyecan ya da stres belirtisi yoktu. Silahlı olduklarını bilmiyordum. Aslında ölümden dönmüşüm demiş polis de taksici de ifadesinde. Komşularıyla kiraladıkları evde hiçbir bağlantıları olmadığını da söylüyor komşuları. İletişim kurmamışlar. Ve 3 numaralı dairenin kapısının, kiraladıkları dairenin kapısının dışına demir bir kapı sistemi daha yaptırmışlar kiraladıktan sonra. Komşuları kendileriyle hiçbir şekilde iletişim kurmayan canlı bombaların evlerinden zaman zaman kavga seslerinde geldiğini söylüyorlar. Peki kim bu saldırganlar? İşte buna ilişkin de bir açıklama yapıldı. DEHA'dan geldi bu haberde. Teröristlerden birinin Özbek vatandaşı olduğu, birinin Dağıstan uyruklu Rus vatandaşı, birinin de Kırgız vatandaşı olduğu belirlendi. Dağıstan uyruklu Rus vatandaşı olan teröristin Fatih'te kiraladıkları evde pasaportunu bıraktığı ve bu pasaportla yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye girdiği de tespitler arasında. Saldırıyla ilgili polis soruşturmasını devam ettiriyor ve şu ana kadar 13 kişinin gözaltına alındığı bilgisi de var. Çeşitli adreslere operasyonlar düzenlendi bugün itibariyle. Az önce aktardım, bir konteynere not defterleri ve bir takım belgeler atmışlar. O belgelerden belki yola çıkarak polis operasyonlar düzenledi ve 13 kişi şu an itibariyle gözaltında. Komşularının kiralanan evle ilgili şikayetleri var. Bir yaşlı kadın bu konuyla ilgili konuşuyor, ismini vermiyor. Çok şikayetçi olduklarını söylüyor. Kimlerdir, nelerdir bilmiyoruz. Muhtara gittim, belediyeye git dedi. Kime şikayet edeceğimi şaşırdım ama kimse ilgilenmedi diyor. Ve belki de o zaman bir ilgilenilebilse, belki muhtar ilgili hale gelebilseydi başka bir sonuç doğabilirdi. Ama olmadı ve patlama gerçekleşti. Şimdi Mete Yarar telefon attığımızda onunla şu detaylı konuşalım istiyoruz. Mete Yarar, merhaba.
Teşekkürler, yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Son söylediğimden başlamak isterim. Bu Fatih tarafında anladığımız kadarıyla Vatan Caddesi'nin arka tarafında ev kiralamışlar. Şikayetçi olan kadın, buralar eskisi gibi değil artık, 3 aile kaldık, hepsi yabancı diyor. Böyle bir yabancı yoğunluğunun olduğu bir bölgede ev kiralamışlar anladığımız kadarıyla. 1-1,5 ay civarında da o evde kalmışlar. Yabancı oldukları işte emlakçı tarafından da belli. Muhtara şikayet ediyorlar, kimdir, nedir, ne oluyor diye. Buna ilişkin de bir bilgi anladığım kadarıyla bir araştırma yapılmıyor. Hep bir zafiyet tartışması var ya, biraz sıkıntılı bir durum değil mi bu tablo sence? Türkiye'de, çünkü İstanbul'da başka tehlikelerle de karşı karşıya olma ihtimalimiz var herhalde.
Çok doğru söylüyorsun ama yani 3 milyon mültecinin kaçının gerçek kimliğini biliyoruz Türkiye'de.
Evet.
Yani en azından bunların pasaportu var ve pasaportundan hani ne olduklarını bilebiliyoruz. 3 milyon mültecinin yanlış hatırlamıyorsam %17'si yalnızca kimliğini ve şifre çıkılan bilgileri sunmuş durumda. Diğerlerin kiminin Suriyeli, kiminin nereden geldiğine bir bilgi sahibi değiliz. Ve bunlar da Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde şu anda ikamet ediyorlar. Söylediğin yer doğru bir yer. O mahallede özellikle yalnızca Suriye'den gelenler değil, Irak'tan gelenler de o mahallelerde çok.
Muhtemelen Afrikalılar da oralarda kalıyor.
Yani Afrikalı bilmiyorum ama çoğunlukla şey oturuyor. Yani Irak'tan gelenler ve Suriye'den gelenlerin oturduğu bir mahalle o mahalleler. O yüzden de hani açıkçası şunu söyleyeceğim. Bu kadar çok fazla mülteci ve bu kadar çok fazla gelen kişinin kontrolü açıkçası çok da mümkün değil. Onu söyleyeyim sana. Yani düzenlemeler yapılırken, farklı farklı şeyler yapılırken atlanan bazı durumlar var. Bunlar yaşandıkça Türkiye'de maalesef öğreniliyor ve düzeltilmeye çalışılıyor.
Ama bedeli ağır oluyor tabii, değil mi?
Bedeli çok ağır oluyor. Ben mesela şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. İlk başlangıçta gelenlerin hiçbirinden parmak izi alınmamıştı. Yani Türkiye'ye ilk giren ekibin hiçbirinin şeyi yoktu, parmak izleri yoktu. Kendileri beyan üzerine kimliklerini almışlardı. Daha sonra bu şahısların birçoğu farklı farklı yerlerden gelerek kendi kimliklerini değiştirdiği öğrenildi. Daha sonra parmak izine yaklaşık benim bildiğim kadarıyla bir yıl sonra geçiyor.
Evet.
Yani başka bir şey daha var. Bazı insanlar Türkiye'de kendisini Suriyeli'ye tanıtıp Suriyeli mülteci yardımlarından yararlandığını biliyor musun mesela? Bu sırf parmak izi ve diğer şeyler olmadığından dolayı.
Yani
şimdi
bu
bunların
kadar.
her birini alt alta koyduğumuzda maalesef üst üste gelen bazı acemilikler var. Bu kadar çok mülteciye hazır olmamaktan kaynaklanan bir durum. Aynı zamanda daha önce yaşanmamış bir tecrübeden kaynaklanan bir durum ama şöyle söyleyeyim, hani bu durumun başımıza geleceği belli miydi? Açıkçası belliydi. Buna hazırlık yapılması gerekiyor muydu? Hazırlık yapılması gerekiyordu. Yapılmayınca maalesef bir önceki yaptığınız hatayı toparlamak çok da kolay olmuyor. Ancak şu anda yeniden kimlik isteyen varsa, devlet yardımına yaralanmak isteyenler varsa tekrar onları buluyorsunuz ve tekrar parmak izleri alarak bir kimlik altına sokmaya çalışıyorsunuz, öyle söyleyeyim.
Ama bunlar herhalde zaten yeni gelmişler anladığımız kadarıyla. Yani
ya
işte,
ben hayır, bunlar için
bunlar için söylemiyorsun
ben,
ama karşı karşıya hani, kaldığımız tehlike açısından.
Yani örnek vereyim sana, mesela Sultanahmet saldırısını yapan şahıs böyle pozisyonda bir adamdı, biliyorsun.
Evet.
Yani
doğru.
Kendisini gidip göçmen bürosuna başvuran bir kişiydi.
Evet.
Türkiye'de daha önce gelmiş olanların bir tanesiydi. Yani bizim hani şu andaki karşılaştığımız durum biraz Türkiye'nin kendi özelliğinden de kaynaklanan bir durum. Öyle söyleyeyim. Örnek vereyim. Mesela dünyanın birçok yerinde mültecilerin zorunlu ikamet durumları vardır, biliyorsun.
Evet.
Yani bir yere gittiğinde orada mülteci kampları açılır veya işte bir yerden bir yere giderken muhakkak bildirim yapmak zorundasınız. Bir ara Türkiye'de Suriyeli mültecilerin aynı yerde durumları kaldırılmıştı. Yani isterse istediği yere, Türkiye'nin istediği yere gidebiliyorlardı. Ve siz kimin nereye gittiğini konusunda en ufak bir bilgi sahibi değildiniz. Yani bu kadar kontrolsüzlük, yani istihbarat bilimlerinin açıkçası söyleyeyim, işin çok da fazlasıyla zorlaştırıyor. Çünkü siz kayıt altına aldığınız insanların kontrolünü yapabilirsiniz ve takip yapabilirsiniz. Hiçbir kaydı olmayan insanları takip etmek dünyanın en zor işidir. Yani istihbarat biriminin zaten işi zordu. Buna bir de ekstra olarak yeni bir zorluk kattınız. Ve bu zorluk katının içinde bütün bilinmeyenlerle bu soruların cevaplarını bulmasını bekliyorsunuz ki yani imkansız bir durum. Ben size öyle söyleyeyim.
Peki önümüzdeki dönem içinde aslında karanlık bir tabloyu da işaret ediyor. Bu hem IŞİD'in Suriye'de sıkışmış olması, Irak'ta sıkışmış olması, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye biraz daha ağırlık vermesi, önümüzdeki dönemde bir de içerideki bu kadar Suriyeli nüfusuna da bakınca riskli bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz herhalde.
Hatırlıyor musun? Bir önceki şeyde Rakka ile ilgili bir konu konuşmuştuk. Rakka
doğru.
Operasyonları başladığında evet. Ben size bir uyarıda bulunmuştum. Demiştim evet. Ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu yabancı savaşçı diye nitelendirdiklerimizin birçoğu Suriye'de ve Irak'tan çıkmak istediklerinde ve Avrupa'ya geçme ve bir diğer noktalara geçmek istediklerindeki en önemli nokta Türkiye olacak demiştim.
Evet.
Ve işte o zaman orada belli bir noktada bulunanlar savrulduğunda, sırf savrulanların bir kısmı da Türkiye'ye gelmiş olsa maalesef başımız büyük dert demiştim. Çünkü işte tablo şu anda bu. Yani Rakka'da, Suriye'de ve Irak'ta tutunamayan yabancı terör savaşçıların bir kısmı da Türkiye'ye geçmiş olsa işimiz gerçekten çok zor. Bu işi işte başından beri söylediğimiz şey oydu. Kontrollü bir şekilde IŞİD'le mücadele kavramını doğru tutturmak gerekiyor demiştik. Şimdi Avrupa, Amerika buna çok net olarak şöyle bakıyor. Diyor ki ben orada bunları güçsüz hale getiririm ama nereye gidecekleri benim için çok önemli değil. Nasıl bana ulaşmaları çok zor.
Sınırda.
Ama bu savrulanların sorununu Ürdün, bakın ben söyleyeyim nereden çekeceğini. Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan, Irak, İran, Türkiye çekecek. Ve işte bunun bedelini işte son zamanlarda belki sizin de dikkatinizi çekiyordur. Ardı ardına Lübnan'da patlamalar meydana gelmeye başladı.
Evet.
Ya bunların hepsi işte bu savrulmanın, kontrolsüz savrulmanın, sebeplerinden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, hani zor zor bir süreç, çok uzun ve zor bir süreç ve bu zor süreci doğru yönetemezsek, bir kez daha söylüyorum, Allah göstermesin, çok daha üzücü olaylarla karşı karşıya girebiliriz. Doğru söylüyorum.
Doğru yönetmekten kastımız yani kayıt altına almak, dış politikada bir takım hamleler yapmak. Seninle yaptığımız yayınlarda zaten bu işin kökeninin Suriye olduğu konusunda artık kimsenin de şüphesi yok ama çok durmuştuk, çok da konuşmuştuk. Dış politikada doğru hamleleri yapmak, içeride doğru önlemleri almak, bir de içeride herhalde enerjiyi bölerken doğru bölmek mi lazım acaba? Bir tarafta PKK var, bir tarafta paralelle mücadele, bir tarafta IŞİD meselesi, istihbaratla ilgili bir sıkıntı oradan da kaynaklanıyor olabilir mi Mete?
Ya bana bu olay olduğunda, yani şeyle ilgili, havalimanındaki patlama olduğunda sorulan ilk soru bir güvenlik zafiyeti var mıydı? Hı hı. Ben dedim ki güvenlik zafiyeti yok ama güvenlik yetersizliği var demiştim. Hı hı. Yani ne demek siz istiyorsunuz diye sormuşlardı. Yani ne demek güvenlik yetersizliği, istihbarat yetersizliği demek demişlerdi. Dedim ki yani zafiyet olan bir şeyin adıdır. Yani yapmanız gereken bir şey yapamazsanız buna zafiyet denir. Ama olmayan bir şey için yetersizlik denir. Şu andaki Türkiye'deki istihbarat teşkilatının pozisyonu bu kadar yükü kaldırmaya müsait değil.
Bu bahsettiğim yani, konulardan değil mi? Onunla ya, ilgili söylüyorsun.
Ya hayır, artık başka bir şey için söylüyorum. Şimdi Türkiye'deki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapılanmasına, eleman sayısına ve diğerlerine baktığınızda Türkiye'deki özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teşkilatlanması, asıl güç yapısı Türkiye üzerinde, Türkiye'dedir.
Evet.
Suriye ve Irak'ta özellikle böyle bir operasyon yapma yeteneği yoktur.
Son dönemde biraz değişti ama yani yine de.
O yeterli tabii. Değil. Ben size söyleyeyim. Yani işte iki tane operasyon timi kuruldu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Özel kuvvetlerden ayrılan, daha doğrusu kendi içine aldığı iki timle bu işi yürütmeye çalışamaz. Ben size söyleyeyim. Bu kadar büyük alanda iki tane tim nedir?
Tabii.
Yani CIA'nin operasyon gücü dediğiniz güç neredeyse Türkiye'deki özel kuvvetlerin gücünden daha fazladır. Evet. Ve siz kendi sahanızda mücadele ediyorsunuz. Yani Türkiye'de önleyici istihbarat dediğimiz kısmın içerisinde önleyici kısmı yok. Yani önleyici istihbarat dediğiniz eylemi yapmaya çalışan grubu etkisiz hale getirmeyi kastediyoruz. Yoksa önleyici istihbarat birisi bir bomba koyacak, gidip onu hani bunun yerini bildirmekle ilgili bir önleyici istihbarat diye tam tanımlayamayız bunu. Mesela ne deniyor? İşte havalimanına bombalı saldırı veya işte IŞİD saldırısı yapacağı söyleniyor deniyor. Ya bunun istihbaratını belirlemesinin oradaki güvenlik görevlileri için şeyi nedir?
Ya ben bu meseleyi de konuştum, tartıştım. Yani ne olabilir? İsmi de verildiği için AK Parti İl Başkanlığı, işte Atatürk Havalimanı, bir nokta daha var. İsmi de verilerek 20 gün
ya
önce...
Ya ne fark edecek? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Siz Atatürk Havalimanı'ndaki bir güvenlik görevlisiniz, emniyet müdürüsünüz.
Evet.
Size şöyle bir istihbarat geliyor. Deniyor ki kardeşim sen IŞİD'le ilgili bir saldırı olacak. Zaten bu adamların görevi buradaki içeriye sızacak olan adamları engellemek.
Evet.
Yani... Özel bir şey yapmıyor ki. Siz sana söylemiyorsunuz ki arkadaş burası çok daha önemli hale geldi. Ben sana adam gönderiyorum.
İşte onu soruyorum ben de yani. Öyle yani işte öylesi bu, gerekmez mi?
Yani birincisi bu. Bakın birincisi bu da yetmez. Şimdi zaten oradaki insanlar görevlerini yaptıkları için bu adamlar içeriye doğru tam
evet onları aktardım. Evet doğru.
Yani mesele oradan değil. Mesele o adam oraya nasıl geldi sorusu. O adam oraya getirilmemesi gerekiyor.
Asıl
yani
önleyici daha başta. Çözülmesi
evet,
lazım.
Önleyici istihbarat dediğiniz yer Suriye'nin içinde başlıyor. Yoksa Türkiye topraklarında yaptığınız da bir önleyici istihbarat değil. Bu adamın buraya girişiyle ilgili başlayan süreci engelliyorsanız bunun adına önleyici istihbarat deniyor. Önleyici vuruş deniyor. Ya yani Amerika'nın işte Afganistan'a gidip veya Irak'a gidip veya Yemen'e gidip yaptığı operasyonun ismi önleyici vuruş. Yoksa Türkiye'de...
Sen de bunu Suriye'de yapacaksın.
Aynen. Ya, yoksa gidip Fatih'teki adamı evde yakalamak çok da bir şey değil çünkü 78 milyonun içine adam dağıldığında şeyde eylem yapmaz, açık ve net söyleyeyim size. Havalimanında yapmaz da ne yaptı? Havalimanın çıkışında, girişinde yaptı. Ne fark etti?
Tabii canım oraya kadar gittikten
sonra. 70
tane
vatandaşım
sonra.
Ölmedi mi?
Aynen. Yani
mesele kendi topraklarında savaşı kabul etmeyeceksin. Kendi topraklarında bunu oturtturmayacaksın. Ben o yüzden söylüyorum. Yani şu andaki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teşkilat yapısı da gücü de bunu kaldırmaya müsait değil. Çünkü organizasyon yapısı farklıydı. Yani herkesin beklediği neydi? Yani Hakan Fidan geldiğine, göreve geldiğindeki şeyi neydi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ikiye ayırması, yani iç dış diye ayırması, artı operasyonel güç katması ve bu yapılanmayı dönüştürmesiydi. Ama İşte özellikle paralel yapı soruşturmasıyla başlayan ve arkasından da diğer konuların girmesiyle beraber başlayan süreçte maalesef bunların hepsi durdu şu anda.
Durdu. Önceliklerle ilgili bir soru işareti var.
Aynen öyle. Yani bu dönüşüm sağlanamadı bakın. Bu dönüşümü sağlayamazsanız önleyici vuruşu, önleyici istihbaratı yapma şansına sahip. Ben kimseye şu anda şey için kızamam ki. Yani ne oradaki güvenlik görevlisine kızabilirim ki çoğu hayatlarını feda ettiler. Yani bugün görüntüleri seyretmişsinizdir. Diğeri de fark ediyor şeyini sormaya gidiyor. Kimi sormaya gidiyor.
Evet.
Yani hepsi fark etmiş. Ama orada fark etmeyeceksiniz. Bu adamı daha oraya gitmeden yakalayabiliyorsunuz.
Ya elinde el bombası, Kalaşnikov, işte canlı bomba yeriyle havaalanın içine kadar girdikten sonra fark edince patlayacak yani, belli artık.
Aynen yani, ve 41 tane vatandaşımız, bir kez daha söylüyorum. Eğer oradaki insanlar bunu fark etmemiş olsalar, bakın Türkiye Avrupa'da yapılmış en büyük eyleme şahit olacak.
Evet. Yani 250-300
kişiden bahsediyorum. Bu adamların giriş amacı önce kaleşikoplar ve el bombalarıyla içeride yapabildikleri kadar katliam yapmak üzere gelmiş bu adamlar.
Evet.
Yani normalde bir canlı bombanın kendisini patlatacağı yer çok daha farklı yerler varken, bu kadar zorlu bir yere girmeyi çabalamak ve yapmak başka bir amacı gösterir.
Nedir sana göre o?
Ya işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bakın, son dönemde Türkiye'deki yapılan saldırı noktalarına bir tek tek bakalım mı istersen?
Olur.
Bir, güvenlik bürokrasisinin en önemli olduğu yere saldırdılar. Neresi orası? Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da şeye saldırdılar. Genelkurmay'ın önüne.
PKK.
Adılar. PKK evet. Saldırdı. Arkasından Kızılay'da yine
Ankara'nın
en önemli
simyesi.
Korunan yerlerden bir tanesine evet. Saldırdılar. Arkasından Sultanahmet gibi en fazla koruma polislerinin olduğu, en fazla güven timlerinin olduğu yerde bir bombalı saldırı var. Arkasından nereye saldırıldı?
İstiklal Caddesi.
İstiklal Caddesi'ne. Yine insanların en fazla güvenliğin olduğu düşündükleri yere saldırdılar. Orası neresi? Atatürk Havalimanı.
Evet.
Yani son dönemdeki yapılan saldırıların yerlerine baktığınızda amaç insanların kendisini güvensiz hissedebilecekleri. Yani ben burada bile güvenli değilsem sorusunu uyandırmak için özellikle stresli bir hedefe saldırıyorlar. Yani bu adamlar çok daha kolay bir hedefe saldırıp çok daha farklı olay yapamazlar mıydı?
13 yaşında oğlumla izliyorum. Dün de söyledim. Bunu tekrar etmek istiyorum. Gerçekten seni de desteklemek açısından. İzlerken Atatürk Havalimanı'nda böyle bir saldırı olduğunu görüyor. Yorumları falan izlerken dedi ki, baba biz sokağa çıkamayacak mıyız artık? Yani insanda veya çocuk bile olsa onların zihninde yarattığı tedirginlik bu tabii ki. Genel olarak böyle bir durum var. Onu Türkiye'de de başarmış görünüyorlar aslında baktığınız
i̇şte,
zaman.
Yani geldiğimiz noktayı onu söylemeye çalışıyorum. Burada şu hatayı ısrarla yapmaya devam ediyoruz. Yanlış sorular soruyoruz, yanlış cevaplar alıyoruz ve yanlış cevapların sonucuna da doğru ulaşmaya çalışıyoruz. Yok arkadaş, böyle bir şey. Yani bakın, yine aynı soruyu soracağım. Her defasında seninle de aynı şeyi paylaşıyorum. IŞİD bir eylem daha yaptı ve IŞİD yine eylemin üstlenmedi.
Niye ya? Türkiye'de sadece bu işi
yapıyor. Söylüyorum işte bakın. Yani evet. bu sorunun cevabını bulamadığımız müddetçe çıkışımız yok. Yani bunun sonu gözükmez. IŞİD neden Türkiye'de bir eylem üstlenmez kardeşim? Yani Amerika'daki tek kişinin yaptığı
eylemi bile istemiyor.
Eylemi bile 15 dakika sonra üstlenen kişi.
Belki alakası yok yani.
Ama üstleniyor işte bakın.
Üstleniyor evet. Fransa'da öyle, Brüksel'de öyle.
Üstleniyorsun. Türkiye'de neden üstlenmiyor kardeşim? Yani Türkiye'deki...
Senin var mı buna bir tahminin?
Ya onlarca tahminim var ama bunların söylenmesinden çok, bunların araştırılması, bu sorunun ısrarla hepimizin tarafından sorulması gerekiyor. Çünkü bakın, eylem trafiğini ve eylemi önlemek için neden bu eylemin yapıldığının amacını bulmanız gerekir.
Evet.
Gerçek anlamda kimin yaptığını bulmanız gerekir. Şimdi biz şunu yapıyoruz. Eylemi Özbekistan, işte ne diyeyim, Dağıstan işte
Kırgız,
Kafkas yok yani, birisi yaptı diyoruz. Bana ne adamların şeyinden, kimliğinden. Yani buradaki kimlik beni ilgilendirmiyor ki. Beni ilgilendiren şey, bu eylemi Atatürk Havalimanı'nda yaptıran güç ne ve amaç ne? Ve neden IŞİD bu amacı üstlenmiyor kendisiyle? Yani kilise saldırı yapan, kiliseye roket atan IŞİD, bakın kilise roket atmaktan çekinmeyen ve kendisini deşifre etmeden ben attım diyen IŞİD, neden arkadaş İstanbul Havalimanı'ndaki bombalı saldırının yükünü almıyor?
Merak ettim, en güçlü tahminin ne senin?
Ya ben hala söylüyorum. Bakın hatırlarsan Ankara'daki saldırı sonrası dahil olmak üzere bütün saldırılara dedim ki yani Türkiye'deki IŞİD saldırılarının altında başka bir güç var. Araya girmiş bir, ben hep baştan beri söylüyorum, araya girmiş bir güçten bahsediyorum. Yani IŞİD'in hücre yapısı El-Kaide gibi organik bir bağlantı yok. Yani onların hücre yapısı tamamen serbest yapı. Yani Türkiye'deki eylem trafiğine baktığımda, geçmişte de söylediğim için bir kez daha söylüyorum, Türkiye'deki eylem trafiğine baktığımda spesifik Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin ne diyeyim siyasetine, Türkiye'nin seçimine yönelik eylemler yapıyor. Yani Fransa'daki bir eylemiyle Türkiye'deki bir eylemi, Brüksel'deki bir eylemi veya işte ne diyeyim Amerika'daki bir eylemi arasında amaç anlamında da büyük farklılıklar var. Yani Türkiye'de IŞİD neden seçimi manipüle etmek ister?
HDP'nin yani mitinglerine seçim, ya da işte HDP'nin
mitinglerine patlatırsın. Neden gidip Suruç'ta patlatırsın? Yani bunlar ve bunlar niye üstlenmiş?
Ama Atatürk Havalimanı biraz onlara göre farklı değil mi? Yani toplumun fay hatlarına yönelik girişimlerinden sonra Atatürk Havalimanı ya, biraz işte sanki dünyaya mesaj bakın, gibi.
Ya örnek vereyim. Rusya ile işler gerginleşiyor. Rusya'nın Türkiye'ye turist göndermeyeceği kesinleşiyor. Türkiye'nin ikinci büyük gönderecek olan trafiğindeki kişi Almanlar. 3 gün sonra Sultanahmet'te Alman turist grubuna saldırı oluyor. Yani bu kadar spesifik mi düşünüyor IŞİD? Yani bütün kafası bu kadar mı? Yani dünyada örnek veriyorum, Fransa'daki ekonomiyi çökertmeye çalışmıyor da Fransa'daki turist yapısını çökertmeye çalışmıyor da Türkiye'deki mi bu kadar kafası çalışıp hani Alman turistlere saldırıyor?
Soru çok ama bununla ilgili de yeni organizasyona ihtiyaç var.
Bu soruları sormadığımız müddetçe Türkiye'de her gün baba patlamaya devam edecek. Yani kusura bakmayın, biz hani dayak yiyen şey gibi, boksör gibiyiz. Gardımızı almış durumdayız, devamlı sopa yiyoruz yani. Birileri bize devamlı yumruk atıyor.
Biz soracağız ama MİT de cevabını kardeşim, bulacak değil mi?
Bu yumruğu niye atıyor bu adam diye sormuyoruz yani. Bu soru en doğru soru değil mi?
Evet.
Ya aynen. IŞİD niye Türkiye'de hiçbir eylemini üstlenmez sorusunu hep beraber soracağız, araştıracağız, bulacağız. İşte o zaman
bulacak olan da MİT ama değil mi Mete? Adam, yani bu işlere kafa yoran, oturan, güvenlikle ilgili bir sürü plan proje yapan, alandan haber alan MİT'in bu soruya yanıt bulması lazım. Bugüne kadar epey de eylem oldu
vallahi,
yani.
Şimdi şöyle söyleyeyim, bu sorunun ben cevabını nasıl bulayım? Bakın bu sorunun cevabını halk soracak. Halk sormaya başladı. Senin gibi insanlar sormaya başladığında
onlar da cevabını bulmak zorunda kalacaklar.
Onlar da cevabını bulmak zorunda kalacaklar. Ben hep söylüyorum, bu örtüyü kaldıramazsak, bu üstteki örtüyü kaldıramadığımız müddetçe Türkiye'de, bakın, yani faini meçhul intihar saldırısı olur mu ya? Yani Türkiye'de böyle bir durum var şu anda, farkında mısın?
Evet. Üstlenmediği için söylüyorsun.
Yani şeyi üstlenmiyor ya. Yani
biz IŞİD diyoruz ama kendileri kabul etmiyorlar.
Yok, şey yok yani, bunun sahibi yok ya, sahibi meçhul intihar saldırıları. Dünyanın neresinde görmüş böyle bir teknik saldırı yapısı ya? Vallahi, sahibi olmayan intihar saldırısı olur mu ya?
Senin gibi bir insanın aklında bu kadar soru işareti yaratıyorsa mutlaka bunun altından bir şey çıkacak diye beklemek lazım ve üzerinde de durmak lazım. Tabii kim ve neden sorularını, ayrıca niye üstlenmiyor sorularını mutlaka çok daha altı çizilerek sorulması lazım. Tabii MİT'in de bu konuda görevini yapması lazım. Yani bilmiyorum, belki de bir açıklamaları vardır önümüzdeki dönemde. Sonuca ulaşırız diye
İnşallah
umuyorum.
Sonra ulaşırız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum Mete Yarar. Çok sağ ol yorumların için. Efendim Mete Yarar güvenlik uzmanı, onunla konuştuk. Onun enteresan tabii tespitleri. Bu biz bilmemiz lazım diyor, nasıl olacak bu mesele. Yani niye üstlenmiyorlar ve üstlenmemelerin nedeni ne? Bütün dünyada bu soruşturmalarla ilgili, patlamalarla ilgili süreci takip edip üstleniyorsa, Amerika'da bir kişinin yaptığı eylemi üstleniyorsa niye bunu üstlenmiyor diye soruyorlar. Soruyor Mete Yarar. Hepimiz sormalıyız, bunun yanıtını bulmalıyız diyor ve eğer bulamazsak daha sık eylemlerle karşı karşıya kalma ihtimalimiz var diyor. Şimdi ne aktarayım. Evet, kahramanlardan bahsetmiştik. O kahramanlarla ilgili de tabii ve aynı zamanda bu işin mağdurlarıyla ilgili de bir takım haberler var. Mesela gümrük muhafaza memuru, o da bir teröristle karşılaşıyor ve vuruyor teröristi. Umut, 10 bin kişi uğurluyor bugün cenazesinde. Atatürk Havalimanı'nda 3. canlı bombayı vuran ve teröristin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu şehit olan gümrük muhafaza memuru 31 yaşında Umut Sakaroğlu cenazesi Hatay'ın Arsuz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Saldırı sırasında yaptığı zamanda müdahaleyle can kaybının daha da fazla olmasının önüne geçti Şakaroğlu. İstanbul'da yapılan törenin ardından Arsuz ilçesi Şarkonak mahallesinde babasının evine getirilmiş. Kahve işleten Gazel Sakaloğlu'yla Zekiye Sakaroğlu'nun 5 çocuğundan Umut Sakaroğlu'nun Türk bayrağına tabutunun getirmesiyle evden feryatlar yükseliyor. Ekranlarda da görmüşsünüzdür. Anne baba perişan elbette. Bir de aynı saldırıda hayatını kaybeden bir Tunuslu baba var. Onun da hikayesini anlatmam lazım çünkü o da çok enteresan. Doktor Fathi Bayut, IŞİD'e katılan oğlunu bulmak için Türkiye'ye gelmiş. BBC Türkçe'de yer alıyor bu haber. Tunus medyasına konuşmuş Tunuslu güvenlik kaynakları. Askeri doktor olan Bayut'un Kasım ayından bu yana İstanbul'daki Tunus konsolosuyla iletişimde olduğu söyleniyor. AFP'ye konuşanlar, İçişleri Bakanı, Tunus Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Başkanı, tam olarak ne yaptığını bilmiyoruz ama önce Irak'a sonra Suriye'ye gitti ve en son Türkiye'de gözaltına alındı dedi. AFP diplomatik kaynaklardan Bayot'un Türkiye'de gözaltına alınan oğlunun serbest bırakılmasını sağlamak için geldiğini belirtiyor. Sevgilisiyle birlikte işine katılmış oğlu önce Tunus'a, oradan Fransa'ya, oradan da Türkiye'ye geçmiş. Sonra Suriye'de evlenmiş ve babasını arayıp işine katıldım demiş. Oğlunu kurtarmak için Türkiye'ye gelip epeydir de Türkiye'de. O gün orada niye oradaydı sorusunun yanıtı da var. Eşi de Türkiye'ye geliyormuş. Eşini karşılamak için havaalanına gittiğinde bu IŞİD saldırısıyla karşı karşıya kalmış askeri doktor Tunuslu baba. Meselenin siyasi boyutuna da bir bakalım. Çünkü çok ciddi tartışmalar var. Kemal Kılıçdaroğlu bugün kameraların karşısındaydı ve bir takım sorular yöneltti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Aynı zamanda dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara karşılık da sert bir yanıtı vardı. O yanıtı vermeden önce hangi soruları sorduğunu bir aktaralım size. Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, Musul Başkonsolosluğumuz basılıp 49 vatandaşımız esir alınırken hangi hükümet IŞİD'e terör örgütü demedi? Ki hatırlayın o dönemde Davutoğlu Dışişleri Bakanı'ydı ve IŞİD'e terör örgütü dememesinin nedeni de 49 Türk vatandaşıyla ilgili müzakerelere bağlamıştı. Ben o dönemi gayet iyi hatırlıyorum ama o dönemde AK Parti'nin de iktidarda olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Yine enteresan sorular var. Bilmiyorum bu sorular ne kadar mantıklı. Bunları sormak Kemal Kılıçdaroğlu nereye ulaştıracak ama hangi milletvekili PKK ve IŞİD terör örgütü değildir dedi. Üçüncü soru, IŞİD iyi ki varsın, Allah kurşununu azaltmasın diyen kişi hangi partidendir? IŞİD hangi iktidar döneminde Türkiye'de palazlandı ve korundu? Türkiye'nin 70 ilinden IŞİD'e katılım olduğu doğru mudur diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Suriye'deki çatışmalarda yaralanıp Türkiye'de tedavi için getirilen ve iyileştikten sonra tekrar Suriye'ye gönderilen IŞİD militanlarının hangi iktidar korudu? Kol kanat gerdi. Altıncısı da sadece Türkiye'de değil Suriye'de IŞİD'in de dahil olduğu cihatçı gruplara tırlarla silah göndererek onlara destek veren hangi hükümetti? 7. IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu Milli Güvenlik Kurulu ne zaman karara bağlamıştır ya da bağlamış mıdır? 8. Türkiye'de hangi savcı IŞİD terör örgütüyle ilgili bir iddianame hazırladı diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun soruları bunlar. 9. sorusu, IŞİD terör örgütünün Türkiye lideri kimdir? Herkesin bildiği bu kişi nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak Türkiye'de gezebiliyor? Kim ya da kimler bu kişiyi koruyor? Mesela bu soru son derece önemli. Tekrar ediyorum, IŞİD terör örgütünün Türkiye lideri kimdir? Herkesin bildiği bu kişi nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak Türkiye'de gezebiliyor? Kim ya da kimler bu kişiyi koruyor diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Önemli bir soru. Belli ki bunun üzerine devamı gelecek. Başka sorular da gelecek. Zaten dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu İstanbul saldırısıyla ilgili bir araştırma önergesi verdi muhalefet partileri. Tümü bir komisyonun kurulmasını istediler. AK Parti buna karşı çıktı. CHP adına konuşurken Eren Erdem, IŞİD'in birileri tarafından korunduğunu söyledi. Ankara iddianamesinde adı geçen bir IŞİD'linin yüzlerce kişiyi Suriye'ye taşıdığını, bu süre zarfında emniyet tarafından teknik takibe alındığını, telefon tapelerinin de dosyalarda olduğunu söyledi. Mecliste dinledi Eren Erdem.
İ.B'nin 2011 yılından, bakın 2011 yılı itibariyle Türkiye'den Suriye'ye 1800 tane militan taşıdığı, bu militanları üçerli dörderli gruplar halinde götürdüğü, bunları taşırken telefonda falanca petrolün önünde bekleyin, akşam şu otelde kalın, şurada bekleyin, 10 kişilik kafile şuraya gelsin, bu şekilde üçerli dörderli gruplar halinde 1800 tane teröristi taşıdığı, tamamı teknik takiple izlendiği, tek bir operasyon dahi yapılmadığı ortadadır.
Eren Erdem elindeki belgelerden okudu bunu. AK Partililer çok fazla ses çıkartmadılar ama hemen öncesinde Şamil Tayyar'ın çok sert ifadelerle yüklendiğini gördük Eren Erdem'e. Namus, şeref, haysiyet hepsi havalarda uçuştu. Bir de Şamil Tayyar'a kulak verelim.
Can Dündar gibi kıvırmayacaksın. Bak, Can Dündar gibi kıvırmayacaksın. Can Dündar sosyal paylaşımında, sosyal medya, ya bir saniye dinleyin. Sosyal medya paylaşımında IŞİD'e giden silahları yazdığı için gözaltına alındığını ve tutuklandığını ifade ediyordu. Ancak tutuklandıktan sonra savcılıkta verdiği ifadede o yazdıkların tamamını inkar etti. Umut ederim ki sen inkar etmezsin. Ama size şunu söyleyeyim. Yazdıkların hepsi yalan. Ama iddiayı ispat edecek olan iddianın sahibidir. Eğer bu iddianı ispat etmezsen namussuzsun, şerefsizsin, haysiyetsizsin.
Şamil Tayyar'ın kürsüden ettiği bu laflar tabii meclisi karıştırdı. Şimdi Eren Erdem'e bu işleri ispat et diyor. Can Dündar için söylediklerinin de doğruluk noktasında sıkıntıları var. Şamil Tayyar son dönemde biraz hani Cumhurbaşkanı ne diyecek, ben nasıl pozisyon alacağım, nerede açığa düşerim, nerede düşmem diye hesaplarında şaşıyor görünüyor. Çünkü işte İHA, İsrail, Rusya, bütün bunlarla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sorun yaşamış bir isimdi. Oradan belki biraz da gündem değiştiriyor. Son olarak Atatürk Havalimanı'ndaki saldırının ardından getirilen yayın yasağı konusunu eleştirenlere umarım onlar da bir patlamada ölürler diyerek böyle bir skandal cümle edebilmiş eski bir meslektaşımız. Bu sözler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi çok gerildi tabii ve cevap için meclis başkanlığına başvurdu. Kürsüye Özgür Özel çıktı. Onun sözleri de az buz değildi.
İki tane çukur seviyesindeki Twitter silahşörünü, bugün birini yanınıza oturtursanız grupta, öbür bir tanesini alıp grup adına konuşturursanız ve o seviye ki biraz önce onu anlatıyordum, bir siyaset üslubu değil,
Sayın
bir
Özel,
çukur da değil,
üslubunuz da doğru bir seviye
fosfetik değil, lütfen. Çukurudur. Bunları siyasetten arındırmanın yolu sadece vidanjördür. Bir vidanjör gelmeli, Mehmet Metiner'le Şamil Tayyar'ı layık oldukları yere de deşarj etmelidir.
Temiz bir dil talebi vardı ama o talep çok karşılık bulamadı. Meclis Başkan Vekili de ayrıca AK Partilileri uyarmamak, muhalefeti susturmakla eleştirildi genel kurulda. Genel kurulda hava gergin. Yargıtay ve Danıştay'ın yapısıyla ilgili yasa görüşülüyor. O görüşmeler devam ederken işte bu tartışmalar da var. Bu konuşma, bu tartışma IŞİD'le ilgili, IŞİD'in Atatürk Havalimanı'na yaptığı terör saldırısıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması içindi. Ama AK Parti'nin oylarıyla reddedildi. Çok dikkat çekici bir nokta daha var bu olayda. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi HDP ile birlikte hareket etmemek için 7 Haziran sonrasında başkanlık, meclis başkanlığı seçimlerinde farklı bir yola doğru gitmişti. Aynı vekili desteklemeyiz demişti. Ortak bir vekil çıkartılamamıştı. Burada araştırma komisyonu kurulması için HDP'li milletvekilleriyle MHP'li milletvekilleri aynı anda desteklemek için el kaldırdılar. Bu da mecliste bir ilkti ve sosyal medyada da 7 Haziran sonrası çok sorgulandı. Bahçeli'nin de epey hatırı soruldu. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili soruları sizlere aktarmıştım. Belki bir cümlesini daha söylemekte fayda var. Kılıçdaroğlu, IŞİD'le AKP arasında bir ideolojik akrabalık vardır. Temel neden de budur diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde IŞİD'in saldırısıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulması önergesinin reddedilmesiyle ilgili neden reddedildi diye sorduklarında IŞİD'le AKP arasında bir ideolojik akrabalık vardır. Temel nedeni budur diyor Kemal Kılıçdaroğlu. İsrail ile ilgili, Rusya ile ilgili açıklamaları da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradan yola çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert tepkisi var. Ayrıca tabii bir de İHA meselesi var ki gerçekten yer yerinden oynadı dün akşam. Bütün bunlara ilişkin detayları aktaracağım size kısa bir reklam arası.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek.
Savaşın ortasında barışı düşünmek çok zor. Silahlar patlarken müzakereye döneceğini hayal etmek çok zor. Tüm diyaloglar savaşın en sıkıştığı noktada başlar.
Alışılmışın dışında.
Bugün MHP Genel Başkanı halka 3 gün süre verin, çıksınlar, ondan sonra da yerle bir edilsin diyor mesela Nusaybin.
Çağrıyı Nusaybin de yapsın, kendisi halkla buluşsun ve kucaklaşsın.
Olayların gerçek tanıkla konuşulduğu program.
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünebiliyor musunuz? Hoş olur mu?
Leman'ın olmadığı bir Türkiye'yi düşünemiyoruz. Leman evet olmalı ama bu şekilde de olmamalı.
Gündemi ıskalamamak için
peki 137 milyon doları nereden çıkartıyorsunuz?
Bu 137 milyar dolar, bu 8,5 milyarın içerisinde işte 17-25'te de geçen 3 tane bakana dağıtılan para. Bunu zaten kendi ifadelerinde söylüyor.
Kendi ifadelerinde söylüyor.
Evet.
Bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor.
Efendim dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki gerilimden bahsettik. Muhalefet partileri Atatürk Havalimanı'na yapılan baskının, IŞİD tarafından yapılan baskının araştırılması için bir komisyon kurulmasını talep etmişlerdi. AK Parti reddetti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da buna yönelik sert tepkisi vardı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Enis Berberoğlu şu anda telefon attığımızda bu baskınla birlikte, terör saldırısıyla birlikte gerilen siyasi üslup konusunu ve aynı zamanda terörle mücadele ve terörle mücadelenin istismarı meselesiyle ilgili verdiği mesajları konuşmak istiyoruz kendisiyle. Enis Berberoğlu, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim efendim, buyurun.
Dün akşamla ilgili önce bir konuşmak isterim.
Çok, tabii tabii.
Çok gerilimli bir toplantı gibi göründü. Eren Erdem dosyalardan bir takım şeyler okudu. Şamil Tayyar işte bunu ispat edemezsen şöylesin böylesin dedi. CHP Grup Başkan Vekili çıktı, vidanjörden, lağımdan bahsetti. Yani böyle bir saldırı var, çok sayıda kayıp var, çok büyük bir tehditle karşı karşıya Türkiye. Ama siyasette de tansiyon aynı oranda yükseliyor. Sanki bir arada bir tepki göstermek yerine ne dersiniz?
Çok haklısınız. Yani aslında normal şartlar altında ortak acı ve kederleri, ortak acı ve sevinçleri beraber yaşamaktan giderek her geçen gün biraz daha uzaklaşıyoruz, açık söyleyeyim.
Evet.
Ama burada tek suçlunun meclis olduğunu düşünmek zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurduğu oyun planının bir parçası. Bakın geçen sene Recep Tayyip Erdoğan, üstünü vererek söylüyorum.
Evet.
Tek başına bu ülkeyi yönetme imkanından uzaklaştığı zaman 7 Haziran seçimiyle birlikte bize bir şey dayattı. Bir önermede bulundu ve bunu dayattı. Nedir? Bizden başka hiç kimse, benden başka hiç kimse bu ülkeyi yönetemez dedi. Ve son bir sene içinde yüzlerce ölü, bozulan ekonomi, inanılmaz dış politikada yalpalayan, saçma sapan, ahmakça bir politika. Ama neticede bütün bu işin faturası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kesildi. Neden? Çünkü buna karşı bir şey yapamıyor. Bunun karşısında, bu tehlikelerin karşısında, bu sorunların karşısında aciz kalıyor. Bir birlik, bütünlük içinde bir siyasi çözüm üretemiyor. Hüküm cümlesine varabilmek için oldu bu.
Yani
dünkü manzarada aslında bunun bir parçasıdır. Şimdi efendim, Allah aşkına biraz daha geriye gidelim. Tüm söylediklerinizi hiç itiraz etmiyorum. Son derece haklısınız, eksik bile konuştunuz, nazik konuştunuz. Dünkü manzara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç açıcı değildi. Kabul ediyorum bunu. eski bir medya mensubu olarak kabul ediyorum. 60 yaşına gelmiş bir insan olarak kabul ediyorum. Ama bir çıt geriye alsak filmi. Yani iki tane Twitter karamşarı isimlere bile vermek istemiyorum.
Yani ben söyleyeyim. Mehmet Metiner ile Şamil Tayyar. Duyanlar merak kalkıp, eder diye söylüyorum.
Yani IŞİD tarafından yapıldığı belli bir eylemi kalkıp PKK'ya yıkıyor. İyi tamam, o da terörist. Bir problemimiz yok. Oradan yürüyor CHP'ye getirmeye çalışıyor.
Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun hendek arkadaşları
yani
mesajı.
Yani bak zekaya anlatıyorum ve bu olay yani ölü sayısının katliamda kaybettiğimiz canını kaybeden, hayatını kaybeden insan sayısının 30'ları geçtiği bir ortamda saatlerde oluyor. Bir başkası halkı aleyhine hakaret ediyor. Çok yani milli iradeyi bir kenarda bırakmayan, yani yere göre sığdıramayan bir partinin üçüncü dönemini tamamlamak üzere olan bir milletvekili. E şimdi bunlara bir tepki oluyor. Ya da işte böyle yani bu AKP'nin her zamanki taktiği diyeyim size. Yani kendilerinden başka herkes suçlu olduğu için, öyle bir peşin hükümle geldikleri için her türlü tartışmaya elinde sonunda bu tarafa doğru taşıma potansiyeli kendiliğinden doğuyor. Bazen biz de onlara uyuyoruz, bazen uymuyoruz.
Evet.
Ama sonuç olarak düşündüğünüz zaman en önemli buradaki vatandaşta yaratılan izlenim, bu meclis ne yaptığını bilmiyor kardeşim. Biz gidelim daha büyük bir otoriteye, ulu emre itaat edelim. Tayyip Erdoğan gelsin bizi yönetsin noktasına getiriyorlar başarıyla. Açık söyleyeyim.
Yani başkanlık sistemi gibi. Siz
başkanlık da geçti artık. Yani artık fiili durum ya. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Zaten olay fiili durum. Bir ülkenin başbakanı Cumhurbaşkanı sözcüsünün tarafından düzeltiliyor ya. Saatler içinde. Rusya'daki
tazminat meselesinden bahsediyoruz.
Evet. Tazminat ödeyeceğiz diye. Birkaç saat sonra Cumhurbaşkanı sözcüsü tazminat yok diyor. Yani başbakana kendini düzeltme imkanı, izni bile verilmiyor bu ülkede. Parlamenter sistem dediğiniz şeyin yani temsili bir sistem olduğunu kabul edin. Vekillik ve onun başında da başvekil. Evet. Yani başvekilliğe bir şey kalmadı memlekette.
Şimdi tabii çok sıkıntılı bir dönem aynı zamanda. Siyasi olarak da tartışılması gereken çok sorun var. Böyle bir saldırı sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargıyla ilgili yasayı sabah saat 5.45'e kadar hiçbir şey olmamış gibi görüşmesi de çok eleştirildi elbette bir gün önce.
Çok haklısın.
Şimdi
çıkıp gitse miydik Yavuz Bey? Bir de o var. Yani tabii. Çünkü bu yasa baştan anayasaya aykırı. Ya doğal yargıç ilkesine aykırı. Ya siz bir hakimi yasayla görevden alabilir misiniz? Ya tayin bu şey mi? Posta müdürü mü? Ya kimse alınmasın ya. Posta müdürü diye bir şey kalmadığını bildiğim için böyle rahat kullanıyorum. Yani ne yapıyorsunuz?
Ya bunu herkes söylüyor ama sanıyorum hükümet de biliyor. O atamayı yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi ne yaparsa yapsın.
Adam anayasayı göz göre göre ayaklar altına çiğniyor. Tekrar ediyorum, benim yaşım 60. 20 yaşında insanların bu yüzden asıldığını gördüm ben. Bu maddeden.
Evet.
Yani ne yapacaklarını bir daha net anlatalım isterseniz iki cümleyle. Bunlar bütün yargıç ve savcıları görevden alacaklar.
Yüksek yargıç. Yani
yüksek, evet yani o yüksek yargıyı boşaltacaklar. Anayasaya aykırı olduklarını adları kadar eminler. Dolayısıyla 5 gün içinde daha muhalefet Anayasa Mahkemesi'ne hukuken başvurma imkanı bulamadan yerlerine atamaları yapacaklar.
Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bulsa bile o atamalar geçerli geriye olacak, geriye doğru işlemeyecek, mesele bitmiş olacak. Evet.
Ya bunu peşinen ilan ederek meclise bir yasa getiriyorsunuz. Bunu anayasa çiğnemekten bundan daha başka nasıl olabilir anlamadım yani.
Bu konuda da geri adım atmıyor.
Bakın dokunulmazlıklar bile bunun yanında masum kalır. Eninde sonunda en ağır davalardan birinde ben yargılanacağım ama şimdi zaten şöyle düşünürüm. Yani bu dokunulmazlığı nasıl benim yani ömür boyu milletvekili olmadığına göre ben giderim bundan dolayı hesap veririm. Doğru mu efendim?
Evet. Bir yerde bitecek
orada
yani.
Orada bile anayasaya aykırılık siyasi bir kılıfla izah edilebilir. Bu vatandaşın doğrudan yani bir hayatına binecek bir olay, yani hayatını etkileyecek bir olay. Bir herhangi bir alacak davası Yargıtay'a gittiği zaman beni çok daha iyi anlayacak. Bizi şu anda dinleyen ve ne yapalım olur ya AKP'de bunu yapar diyen vatandaşımı bu konuda uyarmak istiyorum.
Evet.
Seçmenimi.
Evet. Bir de terörle mücadele, bu yani çok tabii sıkıntılı zaman geçiriyor Türkiye. Artık periyotların çok kısaldığını görüyoruz bu tip saldırılarda, özellikle Atatürk Havalimanı gibi. Burada siz terörle mücadele başka, terörle mücadelenin istismarı başka diye bir yazı da kaleme aldınız. Biraz dinleyicilere aktaralım mı onu? Siz aktarır mısınız?
Şunu demek istiyorum. Yani bugün hakikaten yani mesela şey, çok basit. Açık örnekle başlayalım. Yani bu Atatürk Hava Meydanı'na yapılan saldırıyla ilgili 4 parti ortak bildiri yayınladı. Doğru mu efendim?
Evet. İlk defa.
Ama Kızılay'la ilgili mümkün olmadı bu.
Doğru.
Kızılay'la ilgili mümkün olmayınca benim de asabım bozuluyor. Kusura bakmayın. Şimdi bir tarafta teröre en azından kendisiyle terör arasında doğru düzgün mesafe koyamayan ve dolayısıyla bu tavrının neticesinde de terör istismarı yapan bir parti var. Bir başka parti de terörle mücadele istismarı yapıyor. Yani biz terörle mücadele ettiğimize göre bunun içine herkesi koyuyor. Bunun içine insan hakları savunucularını koyuyor. Bunların içinde bir gazetenin bir günlüğüne de dahi olsa şeyini yapan, ne derler?
Nöbetçi genel yönetmenliğini
yapan insanları içeri atmayı bile bu maddenin içine sıkıştırıveriyor. Bu parantezin içine alabiliyor. Tamam mı? İstediğini her şeyi yapıyor. Biraz laf ettiğin zaman medyayı, en büyük gazeteleri terör destekçisi ilan ediyor. Bu nedir ya? Ama işte bilmem, o bu tatavayı yaparken, bu palavraları sıkarken elinde silah ile ölen askerler, pusuda ölen polisler, bombaya kurban giden masum vatandaşlar, ya hakikaten terörle mücadele mi ediyorsun? Yoksa terörle mücadele istismar mı ediyorsun? Benim sormak istediğim AKP açıkçası bu.
Geçmişte de örneklerine rastladığımız gibi diyorsunuz.
Efendim?
Geçmişte de örneklerine rastladığımız gibi diyorsunuz. Yani Türkiye aynen terörle öyle yeni mücadele aynen etmiyor. 90'larda da bir yüksek tansiyon çıktı.
Evet,
vardı.
Çok haklısınız. Evet. Oradan yüksek hava çiftesi çıktı.
Evet, evet.
Bakalım bu hazretlerden daha neler çıkaracağız.
Pekala Enes Berberoğlu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ve yorum yaptığınız için.
Ben de çok teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin.
Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Enes Berberoğlu ile konuştuk. Çünkü hem terörle mücadelenin istismarı gibi konularda çok paylaşılan bir yazı kaleme almıştı. Ve bugün itibariyle AK Parti'nin terörle mücadeleden çok terörle mücadelenin istismarını yaptığını iddia ediyor. Ve gözden kaçırmayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi, biz Atatürk Havalimanı'ndaki bu IŞİD, büyük IŞİD baskınını, katliamını konuşurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüksek yargının yeniden dizayn edilmesini öngören ve anayasaya aykırılığı konusunda eski Anayasa Mahkemesi başkanları, şu anki baro başkanları ve işte aklınıza gelebilecek bütün ünlü hukukçuların aynı şeyi söylediği, bu net bir biçimde anayasaya aykırı bir düzenlemedir dediği yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sabahlara kadar görüşülerek geçiriliyor. Bu konuya da dikkat çekti Enes Berberoğlu. Devam edeceğiz. Siyasi tartışmaları biraz öne çıkartmıştık ama o siyasi tartışmalardan sonra biraz da tam böyle Atatürk Havalimanı'na baskının yapıldığı gün ortaya çıkan başka bir tartışmaya geçelim istiyoruz. O da İHH'yla ilgili bir tartışma. Çünkü Türkiye, Rusya ve İsrail'le barıştı. Yani barışmak için önemli adımlar attı diyelim. Bugün Rusya'dan bir açıklama geldi. Charter seferlerinin Türkiye'ye yeniden başlayabileceğini duyurdular. İşte bir mektup yazmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Putin bir açıklama yaptı. Türkiye'nin özründen sonra, buraya dikkat, Türkiye'nin özründen sonra biz de üzerimize düşenleri yapmaya başlayacağız, yapacağız demişti. İşte bu açıklamaların ışığında Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün akşam itibariyle bir konuşma yaptı. O konuşmada hem İsrail meselesinde kendisini eleştirenleri eleştirdi, hem de İHH'ya yönelik gerçekten çok enteresan, çok konuşulacak bir cümle etti. O cümleyi dinleyelim, üzerine biraz muhafazakar kesimde başka bir kırılmaya mı neden oluyor acaba bu? Bunu konuşacağız Sedat Bozkurt'la.
Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten oraya gerekli yardımı Gazze'ye bugüne kadar hep yaptık, yapıyoruz. Filistin'e yaptık, yapıyoruz.
Cumhurbaşkanı bu sözleri etti, hemen Twitter'da büyük bir dalgalanma başladı. Benden izin mi aldın kardeşim Mavi Marmara gemisiyle İsrail'e yardım götürürken dediği İHH. ve İHA önemli bir yardım kuruluşu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başbakanlığı döneminde yakın çalıştığı, Suriye'de mesela çok etkindi. Muhaliflerle iç içeydi, onlara desteği vardı. Afrika'da çok etkin, hatta cemaatin karşısındaki en etkin kurumlardan birisi. Üstelik Mavi Marmara'yla ilgili cümlesinin tam tersini 2014 yılının Temmuz'unda etmişti. O da çıktı ortaya. Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan bakın ne dedi.
İsrail'in Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kini var.
Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz?
İsrail'in Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kini var. Pensilvanya'nın da aynı sebeple bu kuruluşa kini var. Ne diyordu? Otoriteden izin almalılardı. Otorite kim? Güneydeki sevdikleri mi yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bizsek biz zaten izni verdik.
Evet, çok net. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz 2014'te bu açıklama. Hatta cümleler bile aynı. Benden izin mi aldın diye bugün soruyor. O gün biz izni verdik diyor ve bunun üzerine tartışma büyüyor. Bu polemiğin bir tarafı. Diğer tarafına bakacağız. Sedat Bozkurt telefon attığımızda ve muhafazakar kesimde nasıl bir kırılma yarattı? Çünkü sosyal medyada da görüyorum ben, özellikle AK Parti'yi çok da iyi destekleyen bir takım isimlerin bu açıklamadan çok alındığına ilişkin bir takım cümlelere de rastladım. Sedat Bozkurt o kesimi iyi takip eden gazetecilerden birisi. Fox Ankara temsilcisi. Merhaba Sedat, hoş geldin.
Merhabalar Yavuz, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Şimdi işin medyatik bölümünü bir köşeye koyalım. Yani izin verdim, vermedim. Benden izin mi aldın? Ben zaten izin verdim cümleleri. Birebir aynı cümlelerle farklı, taban tabana zıt. Ama o başka bir tartışma konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan İHA'ya bunu niye yapıyor? Ve muhafazakar kanatta nasıl bir kırılma yaratabilir bu? Asıl sanıyorum biraz tartışılması gereken mesele bu.
Tabii yani bu tabloyu şöyle bakmak lazım. Türkiye'deki sağ siyasetle siyasal İslam ilişkisini, daha doğrusu siyasallaştırılmış Müslümanlık ilişkisini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
Evet.
AK Parti'den önce bunu yapan partiler de vardı. Yani kendilerine merkezi sağda tarif eden, Menderes'ten bugüne kadar var olan bütün partiler. Erbakan bunu bir level, bir volüm ileri götürmüştü. Ben demişti cami cemaatiyle siyaset yapacağım deyip siyasetini caminin avlusuna taşımıştı. Ama onun sınırları belliydi. Şimdi AK Parti'de bu sınırların çok çok aşıldığını, yani kullanım meselesinin çok abartıldığını, artık tüketildiğini görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? En son İHA'yı karşıya aldı. İHA, AK Parti'nin direksiyonunda olduğu devlet tarafından operasyonelleşmiş, dini kimliği olan bir yardım kuruluşuydu. Yani tarifim çok anlaşılmadıysa tekrarlayayım. Devlet
tekrar et, önemli. Güzeldi yani.
Tabii. Yani devletle kurduğu ilişkiler açısından bir sivil toplum örgütü olmanın ötesine geçmiş bir yapı.
Evet.
Yani bunu karşısına alması bence iyi bir cesaret Tayyip Erdoğan'ın, ama daha önce de bu tip dinsel yapılarla, organizasyonlarla devlet içinde bir devlet operasyonunda ortaklık yaptığını biliyoruz. Bunlar da cemaatti.
Evet.
Cemaatin bugün kullanıldıktan sonra geldiği noktada tablo olarak karşımızda. Şimdi aynı şeyi İHA üzerinden görebilir miyiz? Görebiliriz. Çünkü bugün bu siyasi aklın, bu siyasi yapının, bu dinsel, kendilerini Müslüman olarak tarif eden ya da kimliklerini öyle ortaya koyan yapılardan daha çok İsrail'e ihtiyacı var. Buralara tartışmak lazım. Çünkü AK Parti uzun süredir, yani ilk iktidara geldiği zaman, ki milli görüş geleneğinde olmayan bir şeydir bu. Milli görüş hareketi, yani Erbakan'ın kurucusu olduğu Türkiye'deki siyasal İslam'ın temsilcisi parti, kurumsal olarak hiçbir tarikat cemaatle işbirliği yapmamıştır. Bünyesinde barındırmamıştır. Kendileri sadece işte İskenderpaşa Camii cemaatinden gelen insanlar olarak ifade etmişlerdir. Onlarla bile kurumsal ilişki yapmamışlardır. Erbakan demiştir ki, bu hareketin siyasi lideri benim. Sizin tarikatınız, cemaatiniz varsa onlarla oralarda muhatap olun deyip bundan hiçbiriyle kurumsal ilişkiye gitmemiştir. Milli Görüş Partisi'ni destekleyen bir cemaat yoktur. AK Parti ise bunlar vardı. Kurumsal kimlikleriyle vardı. Bugün hala var. Bakın, bir dönem önce bakanlıktan alınan birisi bugün tekrar bakan yapılıyor. Başarılıysa niye aldı?
Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan bahsediyorsun.
Yani onun kadarıyla da bir bağlantısı var. Daha önce çünkü aynı dinsel yapıyla bağlantılı başka bir bakan vardı. İkisi birden olmadığı zaman bir eksiklik duydular ki içinden bir tanesini getirdiler. Tekrar o koltuğa oturttular. Hala kurumsal olarak böyle dini bir yapıyla birlikte olmaya da en azından yanında olmasını istiyor gibi bir yapı var. Bunu niye istiyor? Çünkü kendisini bugün siyasal iktidara taşıyan, o taşıyıcı kadrolar, iman gibi siyaset eden kadroların hemen hemen hepsi karşıya geçti. Yani Türkiye'deki siyasi tarihleri boyunca, yani siyasete bulaştıkları andan itibaren söylüyorum, hiç bir araya gelmeyecek dinsel yapılar bugün AK Parti'nin karşısında bizzat AK Parti tarafından konumlandırılmış vaziyetteler. Milli Görüş'te cemaat aynı noktada. Cemaatte yeni askı grubu aynı noktada baktığınız zaman. İşte İskender Paşa Camii cemaat 3'e 5'e bölünmüş vaziyette, büyük bir kısmı AK Parti'nin karşısında. Yani nereden olursa olsun dini bir yapıyı yanında barındırmak istiyor. Bu İHA'yı da İHA üzerinden şey yaparsak, onu da demek ki bugün işlevselleştirilmiş şeyi süresi bitmiş gözüküyor.
Ben biraz da şu yönüyle düşünmek gerekir mi? Onu da sorayım sana Sedat. Şimdi İsrail'le ilişkiler, işte protokol imzalandı, belli bir noktaya doğru çekiliyor. Türkiye'nin İsrail'e ihtiyacı var cümlesi zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Buna yönelik eleştiriler de var. Şimdi CHP eleştirdiği zaman, HDP eleştirdiği zaman ya da belli televizyonlarda, gazetelerde, köşe yazılarında eleştirildiği zaman çok fazla dokunmuyor ama İHA bu eleştiriyi yaptığında acaba kendi tabanında farklı bir etki yaratır diye bir önlem olarak da düşünebilir miyiz bu açıklamayı?
Kesinlikle. Çünkü bugün Numan Kurtulmuş niye AK Parti'de? Numan Kurtulmuş'un binde birlik muhalefeti AK Parti rahatsız ediyordu.
Evet.
%20'lik, %30'luk CHP, MHP değil. Bunlar çok önemli. Yani oradan zaten ön alıyor. Kırılma uzun zamandır var zaten. Yani yeni yapılarla AK Parti'nin arasında, AK Parti'yi bizzat o noktaya getiren insanlar arasındaki gibi bir yarılma, bir ayrışma söz konusu. Yani bunun daha ileri aşamalarını da göreceğiz. İsrail çünkü Türkiye'deki siyasal İslamcı siyasetin üstüne kendi muhalefetini inşa ettiği en önemli zemindir. Ya varlık nedenidir bir anlamda da.
Evet.
İsrail'e sizin bugün girdiğiniz, Türkiye'ye şunu da bir netleştirmek lazım. Türkiye'nin İsrail'e ihtiyacı var yok. Başka bir tartışma. Bence Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e Türkiye'den daha çok ihtiyacı var. Çünkü tüm dünyada bütün kurumlara etki edebilecek lobiye sahip ülkenin adı İsrail'dir.
Evet.
Uluslararası o yapılarda, ülkelerde neyse işte nasıl tarif ederseniz dedim. Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük sıkıntıları var. Sıkıntı potansiyelleri de var. Ama İsrail bunu siz istediğiniz diye yapmaz. Ve bence Türkiye'deki İslamcı kesimi en çok rahatsız eden, en çok irite eden, kaygılandıran nokta da bu. Aynı şey Rusya için de söz.
Bu taktik girişimden bahsediyorsun tabii.
Tabii taktik girişimden bahsediyorum. Yani İsrail, herkes bilir ki İsrail kendi ülkesinin ulusal çıkarlarını düşünen bir devlettir. Netanyahu da o devletin 657 tabi memurdur. Netanyahu gider, yerine başka insan gelir. İsrail'in uluslararası menfaatleri o coğrafyada da dünya üstünde de kendi oluşturduğu lobi üzerinden devam eder. Kimseye şeyi yoktur. Eyvallahı yoktur İsrail. Yani oradaki, Orta Doğu'daki varlığını sürdürebilmek için seni beni rahatsız edecek ne kadar iş varsa yapmaya devam eden bir ülkeden söz ediyor.
Evet.
Ve bunları yaparken de kendi ulusal menfaatlerini ön planda tutar. Şimdi bunun Türkiye'deki kendisini İslamcı olarak tarif eden insanların hoşuna gitmesi kesinlikle mümkün değildir. Yani siyasal İslam'ın ABC'si İsrail karşıtlığıdır.
Şimdi İbrahim Uslu'yla konuştum önceki gün yine yayında, canlı yayında. İsrail meselesinin, İsrail'le varılan bu uzlaşmanın ve protokollerin seçmen üzerinde nasıl bir etkisi olacağına ilişkin bir cevabı vardı. Enteresandı. Refah Partisi, eğer çok etkisi olsaydı Refah Partisi iktidar olurdu dedi Erbakan için. Yani akşam İsrail'le yatıp sabah İsrail'le kalkan bir siyasi parti herhangi bir etkisi olmaz dedi. Ama Rusya ile anlaşmasaydı çok ciddi bir etkisi olurdu. Çünkü onun yaratacağı ekonomik sorunlar AK Parti önüne ilk seçimlerde gelirdi değerlendirmesini yaptı. Ama seninki biraz o tabandaki çekirdek kadroya yönelik çekirdek kadronun AK Parti'ye bakışında sorun yaratabileceğini söylüyorsun sen.
Tabii onu söylüyorum. Zaten İbrahim Uslu da beni teyit ediyor. Ekonomi diyor. Şimdi evet. Yani bir gün bir ekonomik kriz çıktığında AK Parti iktidara taşıyan kadrolar işte aç kaldık sus kaldık diye isyan etmeyecekler. Bunlar Türkiye'yi sattılar, Müslümanları sattılar, Filistin'i sattılar diye isyan edecekler. Aynı şey Rusya için de söz konusu. Ekonomik kriz çıkmasaydı Rusya ile yapacağımız anlaşmanın Türkiye tarafından olumlu karşılanması beklenir miydi?
Söz
yani klasik. Bakın şimdi İsrail ile Rusya ile biz anlaşmamış olsaydık şimdi Atatürk Havalimanı'na yapılan saldırının öznesi olarak biz sürekli bu iki ülkeden söz edeceğiz.
Biz gazetelerde manşet bile gördük Rusya bu işin arkasında diye daha önceki baskınlarla
ilgili. Tabii. Yani böyle bu işler ekonomik. Ekonomik olduğu zaman otomatikman. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın da lideri olduğu bu siyasal hareket AK Parti bugün devlet saygısını elinde tuttuğu için güçlü bir, iki, göreceli refahlık üzerinde kitleleri yani rehin alınmışlığı bir köşeye koyuyorum ekonomik nedenlerden dolayı. Fokiden ev almışlar, kredi çekmişler, araba almışlar ya da hayatları evet. devam ediyor, teker dönüyor, çorba kaynıyor. Bu göreceli refahlığın üzerine oluşturdukları siyasal İslamcı söylem illüzyonuyla bu insanlar AK Parti'ye hala oy vermeye devam ediyorlar. Bu çark bir yerinden kırıldığı zaman herkes kendi cephesinden AK Parti'ye muhalefet edecek. İslamcısı ya da milli görüş genlerinden gelen İsrail üzerinden. Öbür taraftaki işte Atatürk, Kemalizm, neyse ulusalcılık onun üzerinden muhalefet etmeye başlayacaklar. Bu işin o çarkı döndüren ekonomi bugün hala AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü gösteren, işte devlet aygıtını elinde tuttukları için söylüyorum, güçlü gösteren odur. Bunların hiçbiri rafa kaldırıp o rafta uzun süre beklemeyecekler. Bir dönem sonra muhalefetin en önemli argümanları, en önemli söylem malzemesi olarak ortalığa dökülecekler. Bu anlamda çok önemli yani. Çünkü bu iman eder gibi siyaset yapan insanlar da dedim AK Parti'yi iktidara taşıyan. Bugün hala orada tutanlar onlar. Öbür türlü olursa zaten AK Parti bayrağını asacak, kendi propagandasını yapacak ya da İslamcı söylemi kullanarak insanların o illüzyonunu sürdürebilecek insan bulmakta sıkıntı çekerler.
Evet, Sedat Bozkurt önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz bu yorumların için. Evet, farklı bir noktadan bakalım istedik. Çünkü İHH ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerilim kamuoyunun önünde, gözler önünde. Bir yıl önce, iki yıl önce yaptığı bir açıklama var. Onun 180 derece ters yönünde bir farklı açıklama. O açıklamayla ilgili tartışmalar devam ediyor ama niye böyle bir açıklama yaptı? Asıl mesele buydu. Buna ilişkin değerlendirme Sedat Bozkurt'tan geldi. Belli bir dönem kullanıldı ve kullanıldıktan sonra da süresi doldu biçiminde bir değerlendirme. Ama dini bir takım yapılar cemaatlerle AK Parti arasında son dönemde çok sıkıntılı bir süreç yaşandığının bilgisini de verdi. Önümüzdeki dönemde İsrail anlaşmasının o sıkıntılar yüzeye çıktığında en önemli argüman, eleştiri argümanı olarak kullanılabileceğine dikkat çekti.
Gündemi ıskalamamak için
Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kalacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu anlayışı değiştirmeyeceğiz.
Geleceği öğrenmek için
sorun başlangıcıdır. Yani AKP bugüne kadar yükselmiştir ve bir tip noktasına erişmiştir. Bundan sonra artık dikiş tutturabilmesi mümkün değildir. Mutlaka kendi içerisinden bir muhalefet çıkacaktır ve o muhalefet yıkacaktır.
Söylenemeyenleri duymak için
onlarca kupon arsanız varsa, onunla ilgili plan tadilleri bekliyorsanız, büyük ihaleler alıyorsanız, otomobil satışlar yapıyorsanız iktidara söyleyeceğiniz çok fazla bir şey yoktur. Onları daha çok yalakalık yapmak zorundasınız.
Bir de bunu dinle. Tarafsız Özgür Program.
Terör diyoruz, terörü konuşuyoruz. Terör başlığı altında siyasetteki gerilimi de konuşuyoruz. Türkiye'deki düzenlemeleri de. Bir taraftan da son dönemde en çok duyduğumuz mesele biliyorsunuz bir üst akıl, üst akıl, üst akıl. Kim bu üst akıl sorusunun yanıtı yok. Ama bazı haberlerde, bazı değerlendirmelerde Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu anlıyoruz. Bazı değerlendirmelerde Almanya olduğunu anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı doğrudan Almanya ismini de verdi. Avrupa'yı bir bütün olarak değerlendirdi ve Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için bir organizasyonun içindeler dedi. Ve bir taraftan da işte Rusya'yla sorun yaşarken Rusya'ydı, İsrail'le sorun yaşarken İsrail'de. Şimdi gelinen yeni dönemde Rusya'ya bir zeytin dalı uzatıldı. Mektup yazıldı. O mektubun karşılığı da alındı. İşte charter seferleri yeniden başlayacak. G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin bir araya gelecekler. Belki eski günlere doğru hızlı bir gidiş olacak. Neyin karşılığında sorusunu biraz arazide göreceğiz. Onun dışında İsrail'de protokolü kabine imzaladı ve o kabine imzaladıktan sonra gözler şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü oradaki bürokratik işlem o kadardı. Buradaysa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçecek. Önce Bakanlar Kurulu'ndan sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden önümüzdeki dönemde bir İsrail tartışmasına tanık olacağız. Ama bir taraftan da Cumhurbaşkanı'nın doğrudan isim vererek suçladığı Avrupa Birliği ile yine ilişkilerin işte Davutoğlu'ndan kalma ilişkilerin diyelim devamı söz konusu. Bugün AB Bakanı ve baş müzakereci Çelik 33. faslın açılış törenine katıldı hükümetler arası konferansa ve orada bu faslın açılmasının önemli olduğunu söyledi. Ancak Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir de vize krizi var. O vize krizi de aşılabilmiş değil. Eğer Davutoğlu verdiği sözü görevde kalıp tutabilseydi biz yarından itibaren Türk vatandaşları olarak Avrupa'da vizesiz pasaportumuzu alıp cebimize koyup Avrupa'ya gidebilecektik. Bugün itibariyle önümüzdeki süreçte bu pek görünmüyor. Ama bir fasıl açıldı. İyi mi oldu? Nereye doğru gidecek? Vizeyle ilgili problemde hangi noktadayız? Ve belki de Avrupa'nın genel olarak Türkiye'nin yaşadığı bu terör saldırılarına bakışı ne? Sorularımız bunlar. Cevabını Bahadır Kaleağası'ndan isteyeceğiz. TÜSİAD'ın Brüksel temsilcisi. Hoş geldiniz Bahadır Bey.
Merhabalar Yozbe.
Bugün çok uzun zamandan sonra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde en azından bir sayfa açıldı diyebiliriz herhalde, değil mi, bu fasılla beraber? Mali ve bütçesel
ödemeler faslı. Bu bir iğme kazandırıcı bir tabii olay oldu. Gerçekten iyi bir gelişmedir. Özellikle Türkiye'nin uluslararası siyasette, uluslararası ekonomik ortamda ve de güvenlik açısından dünyaya olumlu sinyal arayışında olduğu, vermek zorunda olduğu bir dönemde işte İsrail ile ilişkilerin, Rusya ile ilişkilerin olağanlaşma yoluna girmesiyle eş zamanlı olarak Avrupa Birliği ile de bir adımın daha atılıyor olması genel görünümü olumlu etkileyen etkenler listesine eklendi.
Eklendi. Avrupa'dan bu terör saldırısı sonrasında gelen tepkiler, dayanışma mesajları daha öncekilerden farklıydı, değil mi? Yani orada da bir hassasiyet oluştuğunu söyleyebilir miyiz?
Evet. Her şeyden önce terör artık sadece düştüğü yeri yakıyor. Ama o düştüğü yer gezegenin bütünü. Evet. Dolayısıyla bu giderek daha fazla anlaşılan bir konu ve Avrupa'da, Avrupa'ya bakın, tüm dünyada, yani Apple'ın CEO'su
Tim Cook, Türkçe, evet,
işte Madonna'nın kendi tweetine kadar, ben de onu geçerken hatta birkaç yorumla geçtim, değişik evet, tepkiler geldi kendisinden dahil, bu konu vurgulanmakta. Yani terör hepimize karşı yapılıyor. Bir insanlık projesine karşı aslında bir terör söz konusu. Daha açık toplum, özgürlükler, yaratıcılık toplumuna karşı insanların daha özgür ve daha güvenli bir ortamda kendilerini, projelerini, kurumlarını, aile yaşamlarını, özel yaşamlarını geliştirecekleri zemini sarsmaya yönelik bir hale geldi. Bu birinci anlayış noktası. İkinci anlayış noktası giderek gelişen, bizim de anlatmaya yıllardan beri çok önem verdiğimiz bir konu. Terörün yaftası ne olursa olsun lojistik olarak arkasındaki bazı aydınlık olmayan karanlık destek sistemleri olarak ve de aslında genel olarak hedefleri olarak aynı havuzdan besleniyor terör. Yani bir takım terör kurumlarının, terör şebekelerinin yeşerdiği bir ortam varsa bundan diğerleri de besleniyor. Dolayısıyla onun teröristi, benim teröristi kavramının iyice bulanıklaştığı bir dönemdeyiz. Ve bu gerçeğin daha berrak bir şekilde anlaşılmaya başladığı bir dönemdeyiz. Umarız bu eğilimler devam eder.
Biraz empati de görüyoruz ama, değil mi? Yani çünkü daha önceki saldırılarda o empatiyi çok fazla hissedememişti Türkiye Avrupa'dan. Ama bu saldırıda kesinlikle bir empati de hissetti. Ya bir
tabii,
samimiyet vardı.
Avrupa'daki saldırılara karşı Türkiye'de aslında, yani veya Türkiye'de geçti bu konuda. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani tüm Eiffel Kulesi, Brandenburg Kapısı.
Çok önemli, evet.
Belçika'da, İngiltere'de, Hollanda'da binalar, işte Amerika'da beyzbol maçları. Yani her açıdan çok daha büyük bir destek oldu. Ay Yıldız'la döşendi bir anda kentlerin içindeki en önemli binalar, yapılar ve büyük bir destek oldu. Sosyal medyada da, Twitter'da, Facebook'ta tüm kurumlar destek mesajlarını bu şekilde verdiler. Yani burada bazı zihinsel engeller aşılıyor. Türkiye açısından da bu önemli, çünkü Türkiye'nin de dünyadaki diğer olaylara bakışına bir içine kapanıklık vardır. Evet. Yani dünyanın Türkiye bakışındaki ön yargı filtreleri aslında Türkiye'nin de, genelleme yapıyorum tabii, herkes için kesinlikle söz konusu değil.
Dışarıdan görür.
Tabii Türkiye'nin de dünyaya bakışında filtreler vardır. İşte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi. Aslında
akıl,
son derece özgüvensiz ve Türkiye'ye bizzat hakaret olan, yani bu lafı söyleyen aslında kendine hakaret ediyor. Bu tip yaklaşımlar maalesef olmaya devam ederler. Tabii her ülkede devam edecektir ama umuyoruz daha aklı selim, daha bilgece, sağduyulu ve vakur bir şekilde yaklaşmanın zamanının geldiğini,
yavaş yavaş gelsin diyoruz.
Acı deneyimlerini yaşıyoruz. Öyle
maalesef, diyeyim. Aynen. Şimdi tabii son saldırıyla birlikte Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bir terör tanımı konusunda, terör yasaları konusunda tartışmanın da devam ettiğini biliyoruz. Bir süredir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çok sert açıklamaları vardı bu konularla ilgili. Neredeyse ben dinlediğimde iplerimi kopartıyoruz falan diye de düşünmüştüm. Geldiğimiz noktada bir terör saldırısıyla karşı karşıya ama buna rağmen Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamalarda vizenin kaldırılması için terörle ilgili düzenleme şartımız devam ediyor deniyor. Türkiye'den yapılan açıklamalarda böyle bir tehditle karşı karşıyayız örneği de burada, bizi anlamaları lazım açıklaması geliyor. Ben duyururken Davutoğlu görevde olsaydı bugün soracaktık 1 Temmuz ne oldu bu vize serbestisi diye. O gitti, şimdi soracağımız kimse de yok ama önümüzdeki döneme ilişkin bir işaret var mı, yani onunla da bağlantılarak
var.
Soralım.
Bu konu sonbahara ertelendi. Sonbahara kadar biraz daha teknik düzeyde bir orta yol bulma arayışı var. Şimdi Türkiye'de siyasette birçok kesim bu konuda kendini bir şekilde bağladı. Yani bu terörle mücadele döneminde terörle mücadele esasına gereksinimiz var. Şimdi Avrupa Birliği de Türkiye'yi daha iyi anlamak zorunda olduğunu, duyarlılıkların önceliklerini daha anladı. Fakat şöyle bir gerçek var tabii ki. Yani bu terörle mücadele yasalarında eskiden 70'li yıllar, 80'li yıllarda bir Türk Ceza Kanunu'nda 141-142 vardı, 163 evet. vardı. Bu maddeler öyle bir maddelerdi ki gri alan yaratırlardı esas amaçlarının dışında. Ve o gri alanda aslında düşünce suçu ve de cadı kazanına dönebilirdi. Aynı şekilde şu Türk Ceza Kanunu'nun yine 8. maddesi konusunu yaşadık. Yine 301. madde, yani bütün bunlar amacına hizmet etmeyen maddeler. Şimdi bu, ama bu, fakat onların yine de bir ideoloji vardı. Şimdi bu terörle mücadele yasası çok yalın bir konu. Yani terörü yok etmek gerekiyor. Teröre karşı güçlü olması gerekiyor.
Evet.
Dünya tarihi de gösteriyor ki hem İngiltere, işte Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelerin kendi geçmişte yaşadıkları terörde, hem de Türkiye'nin bizzat geçmiş 15-20 yılda yaşadığı terörle mücadele deneyiminde ne kadar yasalar bir taraftan teröre karşı son derece sert, güvenlik güçleri, insan sermayesi ile, lojistik altyapısı ile, teknolojik altyapısı ile ne kadar daha destekli olur, yasalar ne kadar acımasız olursa o kadar iyi, yeter ki o yasalar terörist eyleme yönelik olsunlar. Aynı zamanda ülkedeki hukuk devleti, demokrasi ve özgürlükler ortamı da güçlü olsun. İkisini bir arada sağladığınız zaman, ki Türkiye'nin bizzat da bu konudaki son 20 yıllık deneyimi de buna işaret etmekte, teröre karşı hem içeride hem uluslararası ortamda çok daha güçlü bir ülke haline geliyorsunuz. Dolayısıyla bu gri alanlar aslında amacına hizmet etmeyen bir bilanço çıkartıyorlar.
Kapatmadan şu haberi dinlemenizi rica ederim. Özgür Gündem Gazetesi tarafından başlatılan nöbetçi eş genel yayın yönetmenliği kampanyasına katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile gazeteci Erol Önderoğlu tahliye edildi. Sanıyorum tam da bahsettiğiniz konu bu. Bu insanlar bir gazetede ve yasal olarak hala basılıyor o gazete. Basılmaya da devam ediyor. Bir dayanışma için bir günlük genel yayın yönetmenliği yaptılar ve cezaevine girdiler. Hızla bir iddianame hazırlandı. Sonra itirazlar yükselince muhtemelen de bugün itibariyle tahliye edildiler. Bundan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Şiddet başka.
Hukuk devleti.
Şiddet.
Tabii tabii. Yani hukuk devleti meselesinde, yani gerçekten çok berrak bir olmalı. Doğrudan hedefe yönelik olmalı ki terörü yenelim. Çünkü siyasi propaganda alanı yarattığınız zaman terörist odaklara, Avrupa'da konuşlanmış olanları var siyasi kisvelerle, yani oralara teröre bulaşmıyor ama işte dernek vakıf falan kuraraktan gibi bir şey yapabiliyorlar bunu, başka yerlerde yapıyorlar. Onlar dört göze bekliyorlar ki Türkiye'de tüm dünyanın düşünce özgürlüğü ihlali, özgürlük ihlali olarak algılayacağı olaylar olsun. Öyle olaylar olunca hemen bir siyasi propaganda alanına sahip oluyorlar ve bunu istismar da ederek tabii Türkiye aleyhine kullanıyorlar. Onlara destek olan bir takım başka çevrelerde oluyor. Ya bu şekilde gelişiyor. Yani tüm dünyada uluslararası ilişkilerde zaten bu tip olaylar sık sık olmakta maalesef. Yani tüm ülkeler bunu yapıyor, Türkiye'de yapıyor başka ülkelere karşı. Ama burada önemli olan Türkiye'nin ulusal menfaatleridir ve de Türkiye'nin ulusal cumhuriyet ve demokrasi değerleri ve kalkınma ülkesidir. Yani bu açılardan baktığımızda bu konuyu süratle aşmamız gerekiyor. Üstelik de elimizde geçmiş 20 yılda Türkiye'nin muazzam güç kazandığı dönemler var. Yani bakın geçmiş zamanlardan birçok hükümet, Özal hükümeti, Demirel İnönü hükümeti, Çiller hükümeti, Yılmaz hükümeti, Ecevit hükümeti, Gül hükümeti, Erdoğan hükümetleri ne zaman bu konularda çok ileri gittiler, yani demokratik reformlarda ve başarılı oldular, o zaman Türkiye'nin hem dış politikada hem uluslararası ekonomide rekabet gücü muazzam arttı. Evet. Ve çok büyük başarılara imza attılar. Yani dolayısıyla elimize test edilmiş başarılar var. Ve bu test edilmiş başarıların sahibi olan siyasi kişilerin bir kısmı da hala siyasette. O zaman sanıyorum ki bunu değerlendireceklerdir. Bu konuda olumlu evrimler yaşayacağımız bir döneme girmemiz gerekiyor. İşte AB ile ilişkiler, Rusya, İsrail ile olan anlaşma, ekonomide olumlu bir takım kıpırdamalar, artı ekonomik büyümenin bizzat kendisi, bütçe disiplini, yani Türkiye'nin olumluluklar listesi iyi bir liste. Olumsuzluklar listesini kısaltmak ve süratli ilerlemek gerekiyor.
Çok teşekkür ediyoruz Bahadır Karahası katıldığınız için. TÜSİAD'ın Brüksel temsilcisi Bahadır Karahası'yla oradaki atmosferi konuştuk. Aslında olumlu, yani hava çok olumsuz değil ama şu terörle terör yasasında propaganda işini, oradaki gri alanları ortadan kaldırsa belki Türkiye mücadelemi etkileyecek diye mazeret üreteceğine, Türk vatandaşları yarından itibaren vizesiz Avrupa yapabilirlerdi. Neyse, her şey bitmiş değil. Sonbaharda şu anda teknik görüşmeler yapılacak. Sonbahardan itibaren yeniden biz bu meselenin imkanı olabileceğini öğrendik Bahadır Kalesi'nden. Şimdi bitiriyoruz efendim. Bugün en azından bir 10 günlük tatile girdiğimizin haberini de size verelim. Bayram süresince, yarın ve bayram süresince, bayram haftasında sizlerle birlikte olamayacağız. Bayramdan sonra burada olacağız. İyi bakın kendinize, kötü haberler almayın. Bayramınız şimdiden kutlu olsun diyelim. Hem Necdet için, hem Cem için, hem Duygu için, bizimle beraber değil Ece için bayram tebriklerini buradan size iletmiş olayım. Wind of the Change parçasıyla veda ediyoruz. Bir 10 gün ara veriyoruz ve 10 gün sonra, bayramdan sonraki hafta pazartesi günü 17.30'da burada buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Children of tomorrow. chase blown straight into the face of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind. Let your brother like I sing what my guitar wants to sing.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle sona erdi.